Sayfa 255. Ayrım 31. Leonid ön kompartımanlardan birinde pencere kenarına oturmuş trenin kalkmasını bekliyordu. İstasyon ana baba günüydü. Trene yetişmeye çalışan yolcular, onları geçirmeye gelen yakınları, peron boyunca kendinden emin adımlarla yürüyen demiryolu görevlileri. Leonid'in ne dışarıda olup bitenleri ne de aynı kompartımanda yolculuk edeceği 3 kişilik Kazak ailesini görecek hali yoktu. Bakışları gökyüzünü kaplayan iri kar bulutlarında son günlerde yaşadıkları olayları düşünüyordu. Henüz tazeliğini yitirmeyen anılar belleğinde yeniden canlanıyor. Birçok yüz ardı ardına geçiyordu gözlerinin önünden. Bu yüzlerin içinde en belirgin olanı çatılmış kaşlarının altında derin bir acıyı saklayan Kerim'inkiydi. İşlediği cinayeti onaylamak mümkün değildi. Ama oğlunun ölümüne, yoldaşlarının tutuklanmasına, işkence görmesine neden olan birinin yaşamına son verdiği için onu adi bir katil olarak suçlamak da içimden gelmiyordu. Ya Mehmet? Her şeye rağmen Kerim'i anlamak olanaklıydı da Mehmet'i nasıl tanımlayacağını, davranışını nasıl açıklayacağını bilemiyordu. Mehmet'in biraz gölgeli temiz bakışları geldi gözlerinin önüne. Gizli polis, bir provokatör olduğunu, kolektifteki herkesin mahvi için çalıştığını öğrenmesine karşın ona hala kızamıyordu. Mesleği için bir insan bu denli büyük bir tehlikeye atabilir miydi kendini? Bütün bunlara değer miydi? Dün akşam birebire yatırdığı, yüzü yara bere içindeki Cemil'i anımsadı. Cemil, kendine gelince ondan özür dilemişti Leonid. Niçin diye sormuştu genç adam. Başına gelenler için diye açıklamıştı. Sana bunu yapanlar benim ülkemin insanları. Onların iş başında bulunmasından ben sorumluyum. Hayır demişti Cemil, patlamış dudaklarıyla gülümsemeye çalışarak. Onlar senin olduğu kadar benim de insanlarım. Onların iş başında bulunmasından senin kadar ben de sorumluyum. Sarılıp öpmüştü Cemil'i Leonid. Cemil ise yaşlı yoldaşının kulağına eğilerek "Sana bir sır vereyim mi?" diye fısıldamıştı. Kapanmayan tek gözünde ukala bir parıltıyla. Tehlike yaşamı daha anlamlı kılıyor. "Pis serüvenci," diye söylendi Leonid sevecen bir sesle. Tam karşısında oturan orta yaşlı adamın tuhaf tuhaf ona bakmaya başladığını fark edince trende olduğunu anımsayarak kendine geldi. Böyle kendi kendime konuşmayı sürdürürsem beni akıl hastanesine kapatacaklar diye düşündü. Sonra oturduğu yerden kalkarak koridora yöneldi. O ayağa kalktığında peş peşe iki düdük sesi duyuldu. Ardından tren sarsılarak ilerlemeye başladı. Koridora çıkan Leonid pencerelerden birinin önüne gelerek dışarıyı izlemeye koyuldu. Tatlı bir sarsıntıyla ilerleyen tren kısa sürede istasyondan çıktı. Evlerin arasından ilerlemeye başladı. Evleri, sokakları, boş arsaları izleyen Leonid, yaşananların bütün ağırlığına karşın içinde tuhaf bir dinginlik hissediyordu. Neredeyse bir haftadır aralıksız süren soruşturmanın, gerilimin, koşturmacanın yarattığı yoğunluk sanki bir anda kaybolmuş gibiydi. Yüreğinde yıllardır duymadığı bir kıpırtı, bir sevinç vardı. Hayır, kızını görmeye gidiyor olmasından kaynaklanmıyordu bu. Daha başka bir şeydi. Birden bu yaşlı kenti ne kadar çok sevdiğini fark etti. Meslekte henüz çiçeği burnunda bir memurken, yurt dışı dönüşlerinde, uçak kentin üzerinde alçalırken, çoğu insanın görmeye can attığı Kızıl Meydan, Lenin Tepeleri, Gagarin Anıtı, Gorki Parkı, Televizyon Kulesi gibi simge olmuş yerlere değil, ilk oturdukları arka mahalledeki Vişneskaya sokağını, annesinin çalıştığı fabrikayı, Aleksandra'nın doğduğu evi bulmaya çalışır, uysal güneşin altında sırtı ışıl ışıl yanan kavisli nehre bakıp, bu kentin benliğinde ne denli silinmez izler bıraktığını anlayarak adeta onunla bütünleşir, içini derin bir dinginlik kaplardı. Ama yıllardır bu duyguyu hissettiği yoktu. Hatta uzun bir aradan sonra ülkeye döndüğünde bile yorgunluk içinde çöktüğü koltuğuna gömülüp kalıyor, başını kaldırıp da pencereden dışarı bakmak isteği bile gelmiyordu içinden. New York'ta çalışırken bir Moskova dönüşü Andrei'ye açmıştı duygularındaki bu değişimi. Andrei'nin evinde. geniş balkona oturmuş, batmakta olan yaz güneşinin tadını çıkararak. Leonid'in Moskova'dan getirdiği vodka ile ağır ağır demleniyorlardı. Leonid'i dinleyen Andrei sıcaktan mı, vodkadan mı mayıştığı belli olmayan bakışlarını arkadaşına çevirerek "Olması gereken bu oğlum," demişti. Ben de aynı şeyleri yaşadım. Bir zamanlar bana dünyanın en büyülü manzarasıymış gibi görünen Moskova'nın karlar altındaki silüeti bugün nasıl boğucu, sıkıcı geliyor anlatamam. Ama normal bu. İnsan yaşlandıkça duyguları da değişir. Nasıl ki bir zamanlar deli gibi aşık olduğun bir kadın gün gelir seni heyecanlandırmazsa, hatta onu gördüğünde arkanı dönüp kaçmak için fırsat kollarsan, zamanla doğduğun kent de senin için yabancılaşır. Bir anlam ifade etmez olur. Burada yaşadığın en tatlı anılar, bir sürü ıvır zıvır günlük olayın kalabalığı altında ezilir, yok olur. Eğer bunun için canını sıkıyorsan, aptalın birisin derim sana. Bunun aptallıkla bir ilgisi yok demişti Leonid. Bir kadını artık sevmeyebilirsin ama çocukluğunun geçtiği kentin senin için başka bir anlamı olmalı. Orası kişiliğimizle, kimliğimizle ilgili şifreler taşıyan bir yer. Yaşadığın, yaşayacağın bir sürü olayın ipuçları oradaki sokaklarda, binaların içinde saklı. İster farkında ol, ister olma. Böyle bu. Ve bizi büyüten kent artık bizi duygulandırmıyorsa çoktan boku yemişiz demektir. Boku yediğimizi anlamak için buna gerek yok ki. İnsanlarla şöyle bir konuş. Televizyonun düğmesini çevir, haberleri izle, sokakta yürü, alışverişe çık. Hemen anlarsın neler olduğunu. Üstelik yalnızca Moskova'da değil. Burada, New York'ta, Londra'da. Her yerde aynı mutsuzluk virüsü sarmış insanları. Ama kendimizi şanslı sayabiliriz. En azından bunun farkındayız. Keşke olmasaydık demişti Leonid. Değiştiremedikten sonra ne yararı var ki farkında olmanın? Öyle söyleme. Gerçeği bilmek bir ayrıcalıktır. Mutsuz olma ayrıcalığı. Andrei kaykıldığı iskemlede doğrulmuş. Yanlış düşünüyorsun Lenya demişti. Sanki parti toplantısında konuşur gibi yapmacık bir heyecanla. Biz gerçeği bilme ayrıcalığına sahibiz ama mutsuz değiliz. Aksine sorunları çözeceğimiz için çok mutluyuz. Bence mutlu filan değiliz deyip ağzına kadar dolu vodka bardağını göstererek eklemişti. Bu yüzden de çok içiyoruz. İçmemizin bununla bir ilgisi yok demişti Andrei. Elindeki vodka bardağına hayran hayran bakarak. Rus halkı geleneksel olarak vodkaya düşkündür. Napolyon'u, Hitler'i vodka içerek yendik. Göreceksin, komünizmi de vodka içerek kuracağız. Daha fazla konuşmak içinden gelmemişti Leonid'in. O yaprak kımıldamayan boğucu New York akşamında sessiz kalmayı seçmiş, içkisini yudumlayarak karanlığa gömülen yaz güneşine dalıp gitmişti. Ama şimdi buz gibi bu Moskova sabahının içinde ilerlerken trenin aralık penceresinden içeri dolan o dipdiri kar kokusunu yeniden duyuyordu. Yıllar öncesinde bıraktığı bu duyguyu aradan geçen bunca zamandan sonra neyin, hangi olayın ona armağan ettiğini tam olarak kavrayamasa da ciğerlerini kar kokusuyla doldurarak Moskova'nın aşina olduğu köşelerine, binalarına, sokaklarına sevgiyle bakıyordu.